Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu üyesi ve Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş, Avustralya'da 16 Nisan Cumartesi günü Sydney'de, 17 Nisan Pazar günü de Melbourne'da Türkiye ve Orta Doğu krizi konulu konferanslar verecek. Biz de kendisiyle bir söyleşi yapacağız şimdi. Alper Bey, merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
Alper Bey, Türkiye ve Orta Doğu krizi konulu konferanslar vereceksiniz.
Evet.
Bu başlığın altında söylenecek çok şey olmalı, değil mi?
Çok, hem de çok yani. Çünkü bugün dünyanın en çok kanayan, kaynayan, hareketli, dinamik bir bölgesi. 21. yüzyılın emperyalist egomonya kavgası Orta Doğu'da sürüyor. Orta Doğu'da çatışmalar, Orta Doğu'daki hareketlilik dünyanın geleceğini belirleyen sonuçlar üretecek. O yüzden Orta Doğu ve Orta Doğu'da Türkiye'nin yeri, AKP hükümetinin Orta Doğu'daki izlediği siyaset, yarattığı çıkmaz sonuçlar ülkemizi de büyük bir karanlığın içine doğru taşıyor. Bütün bu konuları hem emperyalist güçlerin Orta Doğu siyaseti ve bunun halklar nezdinde yarattığı sonuçlar hem de AKP hükümetinin yürüttüğü politikaların Türkiye halkları nezdinde yarattığı sonuçları konuşacağız, tartışacağız ve bunlara karşı sol, devrimci, demokratik güçler, ilerici güçler ne düşünüyor? Bu karanlıktan, bu kaostan nasıl çıkabiliriz konusunda arkadaşlarımızla bir tartışma yapacağız cumartesi ve pazar günleri.
Alper Bey, AKP'nin politikalarından bahsettiniz. AKP'nin politikalarını eleştiriyorsunuz ama şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kaos ortamı, kaos da çünkü deniliyor. Bunda hiç Türkiye solunun sorumluluğu yok mu?
Türkiye solunun sorumluluğu var diyemeyiz çünkü doğal olarak Türkiye solu bu politikalara yön verebilecek, bu politikaları belirleyecek bir duruma gelemedi. İktidardan uzak, muhalefet düzeyinde muhalefet olarak sorumluluğunu yerine getiriyor ve bu sorumluluğu gayet iyi yerine getiriyor. Çünkü Suriye'de olan biten tüm gelişmeleri Türkiye solu, Türkiye demokrasi güçleri çok önceden Suriye krizi başladığında ifade etti. Dedi ki Suriye'deki ateşe benzinle gitmeyelim, Suriye'deki ateşi söndürmeye çalışalım, taraf olmayalım, iç savaşı Türkiye derinleştirmesin dedik, bunu ifade ettik, bunun altını çizdik. Bu konuda çok eylem de yaptık, çok miting de yaptık. Fakat AKP hükümeti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Bir komşu ülkenin rejimini değiştirmek için ülke topraklarını cihatist güçleri açtı askeri ve lojistik olarak. Suriye'deki iç savaşı derinleştirmenin sonuçlarını bugün Türkiye toplumu da fazlasıyla bedel olarak ödemeye başladı. Doğal olarak bu konularda izlenecek siyasetin Türkiye'yi yakacağı tespiti, Türkiye solu devrimci demokratik güçleri olarak ortaya konulmasına rağmen, bu konuda muhalefet sorumluluğumuzu yerine getirmemize rağmen AKP iktidarı maceracı, yayılmacı, mezhepçi, neo-Osmanlıcı bir siyasal zihniyetle, fetihçi bir siyasal zihniyetle Suriye ateşinin içerisine kendisini atmadı, aynı zamanda ülkemizi de attı.
Ancak Alper Bey, araya girmek istiyorum izninizle ama sadece AKP'nin politikaları üzerinden Türkiye'deki bu ortamı ya da Türkiye'nin şu anda geldiği durumu açıklamak ne kadar doğru diye sormak istiyorum. Ben o anlamda sormuştum. Solun bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda, solun sadece Suriye'deki olabilecekleri söylemesi yeterli mi?
Yetmez. Hayır, yetmez ama solun dış politika siyaseti de var, ekonomi siyaseti de var. Yani solun bu konuda fikirleri yok diye bir şey söz konusu değil ki.
Peki
yani
neden o zaman sol başarılı olamıyor Alper Bey Türkiye'de?
Ya şimdi bu soru çok bize sorulan bir soru. Bunun çok nedenleri var. Yani bu nedenleri aslında cumartesi, pazar günü konuşacağız ama 12 Eylül süreciyle beraber başlayan, dünyadaki gelişmelerle birlikte uzayan, Kürt Savaşı'yla tanımlayabileceğimiz, İslam'ın fonksiyonuyla da, dinin de fonksiyonlarıyla da tanımlayabileceğimiz bir dizi etmenin sonucu olarak Türkiye'de sol istediği yere gelemiyor. Bunların her biri ayrı ayrı konuşulması gereken konular, dünyadaki gelişmeler, dünyadaki ideolojik dalgalanmalar, Kürt Savaşı'nın yarattığı milliyetçi tablo, dinin siyasal bir araç olarak değerlendirilmesi, kullanılması, istismar edilmesi, sola dönük fiziki saldırılar ve solun kendine ait yetersizlikleri ve eksiklikleri, bütün bu faktörler bir bütün olarak düşünülmeli. Elbette ki solun kendine ait zaafları da elbette söz konusu, ama solun kendi zaaflarının ötesinde Türkiye'deki siyasal toplumsal ortamın etkisi ve bu etkiyi şu ana dek yeterince kıramamamız. Biliyorsunuz solun en büyük çıkışı Gezi ile oldu. Gezi isyanı ile oldu. Özellikle yeni dönemde 2013 Haziran'ında.
Evet, ben de oraya gelmek istiyorum aslında. Şimdi Gezi olayları mesela, belki siz bunu solun hareketi olarak görüyorsunuz ama Gezi olayları aslında tam da sizin gibi böyle devrimci hareket üzerinden, yani ortanın solunu kastetmiyorum. Türkiye'nin devrimci mücadeleden gelen sol kesimini belki heyecanlandırdı Gezi, ancak devrimci hareketin oluşturduğu bir eylem değildi Gezi sanki. Yani Gezi tam tersi, sizler gibi devrimci mücadeleden gelen kişilerin şiddetle eleştirdiği, işte 12 Eylül'ün yetiştirdiği apolitik, asosyal gençlerinin, yani o gençler bugün anne baba ve onların çocuklarının gerçekleştirdiği bir olaydı. Bu anlamda siz belki sahipleniyor olabilirsiniz ama ben açıkçası bir gazeteci olarak bunun devrimci hareketin bir başarısı ya da devrimci hareketin öncülüğünde olduğunu düşünmüyorum. O anlamda ben sormak istiyorum. Yani solun problemi ne Alper Bey? Ben onu anlamak istiyorum. Yani böyle bir hareketi, Türkiye solu, devrimci hareket şimdiye kadar böyle bir başarı gösteremedi. Nedir bunun sorunu? Yani böyle atomun parçaları gibi 50 küsür fraksiyona bölünmek midir acaba?
Şimdi birincisi, meseleyi tanımlarken Gezi solun başarısıdır, sol geziyi yapmıştır diye bir söylemde bulunmadım ben. Gezi soldu, yani değerleri itibariyle soldu, fikirleri itibariyle soldu, felsefesi itibariyle soldu. Gezi Haziran isyanı 81 ilin 80'inde ortaya çıkmış bir halk hareketiydi. Yani doğal olarak sosyalist sol sahiplenmedi. Yani sosyalist solda o hareketin bir parçasıydı. Biz de o hareketin bir parçasıydık. Hareketin sahibi biz değildik. O yüzden yani biz sol olarak Gezi'yi biz yaptık, Gezi'yi bizim eserimizdir gibi bir sonuç çıkmasın. Gezi halkın kendi kaderine el koymasıydı. AKP diktatöryasına karşı yukarıdan aşağı toplum mühendisliği yapan, şunu yiyeceksin, şöyle yaşayacaksın, 3 çocuk doğuracaksın, şurada kahkaha atacaksın ve benzeri gibi gündelik yaşamı bile belirlemeye kalkışan AKP zulmüne karşı halkın özgürlük isyanıydı. Doğal olarak halkın ortaya çıkardığı kendiliğinden ama nitelikli bir devrimci süreçti Gezi. Ama bu sürecin ortaya çıkmasında solun bir katkısı yok, solun herhangi bir çabası yok demek doğru değil. Çünkü Gezi'ye kalana kadar, Gezi'ye gelene kadar Türkiye solunun üniversitelerde, kadın hareketinde, ekoloji hareketinde, anti-emperyalist mücadelede, AKP'nin zulmüne karşı sürdürdüğü kesintisiz bir dizi mücadelenin de aynı zamanda Gezi gibi bir isyanı yaratmasında önemli bir katkısı var. Yani bunu karşılıklı bir etkileşim olarak değerlendirmek ve görmek lazım. Doğal olarak bakınız, dünya çapında da, yani sadece Türkiye özgü değil ki, dünya çapında da solda bir kriz var, bir ideolojik kriz var. Bu kriz dünya sosyalist hareketinin yenilmesiyle başlayan ve hala daha aşılamamış bir sorun olarak önümüzde duruyor. Ama bu konuda çeşitli arayışlar, çeşitli çabalar, çeşitli girişimler de söz konusu. Bölük pörçük, değişik fraksiyonlara, yapılara bölünmüş solun, bu bölünmüşlüğünü aşabilme konusunda da işte Gezi isyanının çıkardığı değerlerden hareketle oluşturmaya çalıştığımız Haziran hareketi var, Birleşik Haziran hareketi var. Aslında bu aynı zamanda Gezi isyanının derslerinden de öğrenenlerin bir hareketi olarak ortaya çıkıyor ve gelişiyor. Yani doğal olarak Gezi bitmedi, Gezi'nin felsefesi sürüyor ve biz de Birleşik Haziran hareketi olarak Gezi bizimdir demeden, Gezi'nin yarattığı o değerlere yaslanarak o değerleri geleceğe taşıma konusunda bir kolektif irade geliştirdik, bir birleşik irade geliştirdik. Ve bu birleşik iradenin gelişmesini, güçlenmesini, toplumsallaşmasını istiyoruz, çabalıyoruz. Yani bu konudaki çabalarımız, bu konudaki mücadelemiz sürüyor. Yani bu konuda karamsar olmamak lazım. Zaman zaman dünyada, tarihte zaman zaman geriye çekilmeler, geriye dönüşler söz konusu olabiliyor. Ama tarih bir müddet sonra kendi makus talihini aşarak ilerici sonuçlar bu karanlığın içerisinden çıkıyor. Türkiye'de bu karanlığın içerisinden kendi ilerici, devrimci, demokratik değerlerini mutlaka ama mutlaka çıkartacaktır.
Alper Bey, şimdi yine bu sosyalist hareket ya da devrimci mücadeleden gelen Türkiye solunun, özellikle az önce siz de bahsettiniz, Kürt meselesi nedeniyle, Türkiye'deki Kürt sorunu nedeniyle sanki HDP çizgisine kaydığı, HDP'ye yanaştığı, Kürt hareketine yanaştığı şeklinde eleştiriler var. Ne söylemek istersiniz bununla ilgili?
Şimdi bu konuda tabii yani böyle söylemler çok yaygın. HDP, Kürt siyasi hareketi kendine ait, kendine özgü bir siyasi harekettir. Türkiye Sosyalist Hareketi kendi tarihselliği içerisinde ortaya çıkmış harekettir. Kürt siyasi hareketi esasen Türkiye Sosyalist Hareketi'nden etkilenmiştir. Türkiye solunun, bizim durduğumuz yer, Kürt halkının demokratik, insani, evrensel taleplerinin karşılanması doğrultusundadır. Yani Kürt yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık temelinde, hakları temelinde bir arada yaşayacağımız bir zeminin onlara sunulmasıdır. Yani 21. yüzyılda Kürtler nasıl yaşamak istiyorlarsa o yaşam biçimlerini ifade edip bir arada yaşamanın yollarını bulmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani Türkiye soluna HDP'cilik damgası ve PKK'cilik damgası aslında Türkiye solunun tarihsel olarak Kürt halkının demokratik taleplerini tanımasından dolayı ortaya çıkan bir yakıştırma olarak gerçekleşiyor. Bizim burada Kürt hareketiyle, HDP ile kurduğumuz ilişki bir eleştirel dayanışma ilişkisidir. Kürtlerin kendi kimliğiyle özgürce yaşama talebinin yanında durmaktır. Yoksa sosyalistlerin kendi bağımsız politik çizgileri vardır. HDP'nin de kendine ait politik çizgileri vardır.
Biliyorsunuz Türkiye'de son zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik, o çizgiden Türkiye'nin ayrılmasına yönelik kaygılar dile getiriliyor. Haziran hareketi olarak sizler Atatürk'le ilgili ya da Türkiye'nin Atatürk çizgisinden, onun yaptığı devrimlerden uzaklaşmasını nasıl görüyorsunuz? Bu anlamda hangi noktadasınız?
Ya Cumhuriyet ilerici bir kazanımdır. Biz Cumhuriyet'i sahipleniyoruz. Yani Cumhuriyet Türkiye tarihinin ilerici hamlesidir. Yani bu konuda bizim kafamızda bir tereddüt yok. Mustafa Kemal de bir devrimcidir. Yani tarihsel olarak devrimcidir. Yani sonuç itibariyle sosyalist bir devrimci değildir ama devrimcidir. Yani ülke feodal Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha ilerici çağdaş bir cumhuriyete taşıma konusunda çok önemli adımlar atmıştır. Yani Türkiye sosyalistlerin nezdinde Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk bellidir. Yani ilerici tarihsel bir kazanımdır. Bu konularda biz herhangi bir tereddüt içerisinde değiliz. Ama hani Mustafa Kemal'i ve Cumhuriyet'i dogmatikleştirmek, zaman ve mekandan farklı kılarak 23'te yapılanları, 23'te ortaya konulanları 2016'da aynı biçimde ifade etmek bu manada aslında bir tür gerici bir sürece doğru evrilme manasına geliyor. Her siyasi fikir, her siyasal olgu kendi tarihsel zeminleri içerisinde ele alınır, değerlendirilir. Şimdi Atatürk'ün 1900'lü yıllarda, 1920'lerde söylediği "ne mutlu Türk'üm" diyene lafını diyor. Siz bunu 2016 yılında "Dağtaş'a ne mutlu Türk'üm" diyene yazarsanız Türkiye'nin bu geldiği konjonktürde bu kavram 1923'lerdeki sonuçları üretmiyor. Bir ilerici sonuçlar da yaratmıyor. Doğal olarak bu konularda bizim şeyimiz Cumhuriyet ilerici bir adımdı, kazanımdı. Fakat doğal olarak bir müddet sonra Cumhuriyet gericileşti. Cumhuriyet laiklik meselesinde zedelendi. Cumhuriyet emperyalist tutum alma konusunda zedelendi. Cumhuriyet Kürt halkının inkarı ve iması konusunda izlediği politikalarla zedelendi. Yani bu noktada gericileşti. İlerici adım gericileşti. Bu gericileşmenin sorumluları da belli. Yani Türkiye'nin özellikle 1950'li yıllardan itibaren egemen olan o Menderes ve sağ siyasal çizgi Cumhuriyet'in ilerici kazanımlarını da gericileştirdi. Biz Türkiye'li sosyalistler, devrimciler olarak Cumhuriyet'i eleştirdik. Ama hangi yönde eleştirdik? İlerici bir eksende eleştirdik. Yani Cumhuriyet'i aşma perspektifiyle eleştiri yaptık.
Ancak
yani
bu eleştirinin dozu yetmez ama evetçiler tarafından birazcık ileriye taşındı mı sizce Alper Bey? Çünkü yetmez ama evetçilerin AKP'nin politikalarında hiç mi sorumluluğu yok diye eleştiriler var. Zaman zaman okuyoruz medyada
elbette
bu tür yazılar.
Canım, biz de yetmez ama evet çizgisiyle o dönemlerde hesaplaştık. Doğal olarak yetmez ama evet çizgisi tarihsel olarak Demokrat Parti, Adalet Partisi çizgisini sol olarak görüyorlar. Tarih okumaları onların öyle. Doğal olarak onların bir devamı olarak AKP'yi de toplumu değiştiren ilerici bir yaklaşım olarak değerlendirdiler. Burjuva demokrasisini kuracak olarak, bir güç olarak değerlendirdikleri için AKP'nin yanında yer aldılar 2010 referandumunda. İşte o burjuva demokrasisini getirecek olan AKP ülkeyi bir diktatörlüğe doğru götürüyor. Doğal olarak evet ama yetmez çizgisi tarihsel olarak çok büyük bir yanlışın adıdır, yanlışın ifadesidir. Biz zaten 2010 referandumunda hayır diyerek yetmez ama evet çizgisiyle de bir politik hesaplaşma içerisinde olduk. Bu politik hesaplaşmamız da hala daha devam ediyor.